Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Allah'ın ayı Ramazan.
Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı, mübarek Ramazan ayı münasebetiyle sizin için hazırladığımız Allah'ın ayı Ramazan adlı programımızın tekrar sizlerle birlikteyiz.
İman insanın amel ve hareketinin temelidir. İman, gönül vermek ve hakikati tüm benliğimizle benimsemektir. İnsan bir şeye gönül vermediği müddetçe onun için çaba harcamaz, hareket etmez ve ilimle iman arasındaki fark da burada ortaya çıkar. İnsan bazen bir hakikatten haberdardır fakat ona gönül vermez. Yani iman konusunda sadece bilmek ve konuya alim olmak yeterli değildir ve bundan daha fazla bir şey gereklidir.
Mübarek Ramazan ayının son 10 gününe geldik. Bu günlerden birinin Kadir Gecesi olması kuvvetli bir şekilde muhtemeldir. Belki de Kadir Gecesi'nin bu gecelerin arasında saklı olmasının felsefesi ve maslahatı, Müslümanları Ramazan ayının son günlerinde daha fazla Allah-u Teala'ya ibadet etmelerini ve daha fazla Kur'an-ı Kerim tilavet etmelerini ve daha fazla dua ve münacat etmelerini sağlamak için olabilir. Zira eğer Kadir Gecesi belli olsaydı birçok insan sadece o geceyi ibadetle geçirir ve diğer gecelerde ibadet ve dua etme feyzinden mahrum kalırdı. Şimdi ise Kadir Gecesi kesin olarak bilinmediğinden mümin kullar Kadir Gecesi olması muhtemel olan tüm gecelerde ilahi zikir ve tevbe ile geçiriyor ve daha fazla sevap kazanmaya çalışıyor.
Rivayetlere göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Ramazan ayının son gününü itikaf ederek geçirirdi. Allah Resulü bu gecelerde itikaf etmenin sevabını iki hac ve iki umre ile eşit biliyordu. Bu yüzden Ramazan ayının son 10 gününe gelince Allah Resulü yatağını toplar ve kendisini tamamen ibadet etmeye hazırlar ve kendisi için hazırlanan bir gölgeliğin altında ibadet ederdi. Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere itikaf, Hazreti İbrahim aleyhisselam şeriatinde bir amel ve ilahi merasim ve ibadetlerdendi ve o Hazretin izleyenlerince yerine getirilirdi. Hazreti Süleyman da Beytül Mukaddes'te itikaf ederdi ve o Hazret için su ve yiyecek getirilirdi ve orada ibadetle uğraşırdı. Hazreti Musa aleyhisselam ümmeti hidayete erdirmek gibi ağır sorumluluğuna rağmen onları bir süreliğine bırakır ve Allahu Teala ile görüşmek üzere Tur Dağı'na çekilirdi. Hazreti Zekeriya da Beytül Mukaddes'te itikaf edenlerin sorumluluğunu üstleniyordu ve başta Hazreti Meryem Salamullah Aleyha olmak üzere itikaf eden insanlarla ilgilenirdi.
İslam peygamberi de ataları gibi Hazreti İbrahim'in dinini izliyordu ve o Hazretin dininde adet olan itikaf gibi amelleri yerine getirirdi. Allah Resulü'nün itikaf ettiği mekan Hira mağarasıydı. İslam peygamberi Bevset ve Medine'ye hicret etmesinin ardından da Mescid-i Nebi'de itikaf eder ve yegane Allah ile halvetini çekilirdi. İtikaf sözcük itibariyle ikamet etmek, bir yerde kalmak ve bir şeyle beraber olmak demektir. Ancak İslam dininin mukaddes şeriatinde itikaf, Allah-u Teala katına yakınlaşmak üzere kutsal bir mekanda ikamet etmektir. İtikap, maddi dünyanın şatafatının esiri olan insanın kendini yeniden bulması için en iyi fırsattır. İtikaf eden insan, manevi değerlerden faydalanmak üzere bir süreliğine maddi değerlerden el çekiyor, böylece ilahi sonsuz rahmet ve mağfiret denizine bağlanmaya çalışıyor.
Allah'ın evi olan camide ikamet etmek, ev sahibine misafir olmak demektir. Dolayısıyla itikaf amelinin ilk sonucu, itikaf eden insanın Allahu Teala'nın ikramı ile ağırlanması ve Allah'ı zikretmek ve dua okumak ve Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin feyzinden yararlanmaktır. İtikafın bir bereketi de insana tevbe ve istiğfar fırsatı sağlamaktır. Tevbe dönmek demektir. Günahtan dönmek ve Allah'a itaat etmek, kötülüklerden iyiliğe dönmek ve ben eksenli olmaktan Allah eksenli olmaya dönmektir. Bu yüzden tevbe sadece bir kelime değil, bir amel ve günahı terk etmek üzere kesin bir karardır. Umarız Yüce Allah, mübarek Ramazan ayından geriye kalan günlerde ve muhtemelen bir gecesi, Kadir gecesi olan gecelerinde bize tevbe ve istiğfar etme fırsatı verir.
Değerli dostlar, sohbetimizin ikinci bölümünde yine Kur'an-ı Kerim'in nurani ayetlerine kulak verelim. Bugün sizler için Neml suresinin 14. ayetini seçtik. Ayette şöyle buyurulmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
Kendileri de bunlara yakinen inandıkları halde zulüm ve kibirlerinden ötürü onları inkar ettiler. Bozguncuların sonunun nice olduğuna bir bak.
Bu ayet zalimlerin durumunu ve nasıl gönülden iman ettikleri şeyi inkar ettiklerini anlatıyor. Ve buna göre İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme hitaben şöyle buyuruyor. Bozguncular yakin ettikleri şeyi inkar ediyordu ve bu amelleri zulüm ve üstünlük taslamaları yüzündendi. O zaman bak, fıtratına aykırı amel eden bu insanların sonu nereye varıyor? Enbiyanın bir görevi insanları uyarmak ve ikaz etmektir. Peygamberler sapkın insanlarla karşılaştıkları zaman onları içinde bulundukları durum ve yine onları bekleyen şum kaderleri hakkında uyarır. Gerçekte gaflet ve sapkınlık içinde olan insanlar kendi konumlarını doğru biçimde idrak edemez. Şimdi bu ayette Yüce Allah görevini merak eden peygamberlerine şöyle buyurmakta. Kafirleri ister ikaz et, ister ikaz etme, fark etmez ve onlar kendi yolundan el çekmez. Bu gerçek, kendilerini uykudaymış gibi gösteren insanların haline benzer. Bu insanlar, çevrelerinde her ne kadar gürültü koparsa kopsun, uyuyormuş gibi yapar ve uyanmaz. Bunun gibi hakikati bilen ama küfürleri üzerinde ısrarını sürdüren insanlar için de peygamberin ikaz ve uyarıları faydasızdır.
İman, insanın amel ve hareketinin temelidir. İman, gönül vermek ve hakikati tüm benliğimizle benimsemektir. İnsan bir şeye gönül vermediği müddetçe onun için çaba harcamaz, hareket etmez ve ilimle iman arasındaki fark da burada ortaya çıkar. İnsan bazen bir hakikatten haberdardır fakat ona gönül vermez. Yani iman konusunda sadece bilmek ve konuya alim olmak yeterli değildir ve bundan daha fazla bir şey gereklidir. Kuşkusuz ilimsiz iman da mümkün değildir. Yine kuşku ile beraber olan iman da anlamsız olur. Nitekim ilim de tek başına iman etmeye yetmez ve asıl hakikate talip olmak gerekir ki ilim de uygun bir araç olarak işe yarasın.
İnsan bazen hakikati anlar ama ona gönül vermez ve karşı çıkmaya başlar. Bazen de daha ileri giderek hakikati göz ardı eder ve küfür beslemeye başlar. Nitekim Hazreti Musa davetini gündeme getirdiğinde Firavun ve adamları hakikati anladı. Musa onlara açık ayetlerle gitti ve saraydaki sihirbazlar Hazreti Musa aleyhisselamın mucizelerini görünce hakikat onlar için aşikar oldu ve bu yüzden canı pahasına imanlarını savundu. Firavun ve adamları da Musa'nın haklı olduğunu anladı. Fakat zulüm ve nefsani heva ve hevesler onların içine işlemişti ve bu da hakikate teslim olmalarına engel oldu.
Değerli dinleyiciler, şimdi sohbetimizin üçüncü ve son bölümünde yine İslam'ın mübarek Ramazan ayı ile ilgili beslenme ve sağlık tavsiyelerine kulak verelim.
Bugün camiye geldim. Ramazan ayında camiler insanlarla dolup taşar. Dualar ve ibadetler caminin atmosferini sarar ve cemaat namazı safları şekillenir ve ardından tekbir sesi yükselir. Akşam namazı kılındıktan sonra hareketlilik başlar ve iftar sofraları kurulur ve sıcak ekmeğin kokusu yayılır. Sofra sade bir sofradır. Üzerinde biraz hurma, biraz çorba ve istemediğiniz kadar ihlas vardır. Herkes bir dua okuyarak orucunu açar. Ben de Resulullah'ın şu duası ile orucumu açıyorum. Ey Yüce Rabbim! Beni kendi helalinle haramlarından bağımsız yap ve fazlın ve kerametinle başkalarına muhtaç etme.
Ekmek, İran milletinin iftar sofrasının olmazsa olmazı, aynı zamanda dünya genelinde en çok tüketilen besin maddesidir. Ama maalesef bu besin maddesinin ucuz olması ve doğru tüketme kültürünün unutulması ekmek tüketimini boşuna artırıyor, aynı zamanda bu besin maddesini önemsiz gibi gösteriyor. Bazen de ekmeğin iyi yapılmaması israfına yol açıyor. Oysa ekmek de diğer besin maddeleri gibidir. İnsana güç ve kuvvet kazandırması için tüketilir. Bir başka ifadeyle ekmek insanın büyümesi ve gelişmesinin etkenidir. Masum imamlar ekmekten en iyi besin maddesi şeklinde söz ediyor. Ve Allah Resulü de şöyle buyuruyor. Ey Yüce Rabbim! Ekmeğimize bereket ver ve bizi birbirimizden ayırma. Allah Resulü bir başka yerde de şöyle buyuruyor. Ekmeğe saygı gösterin. Zira Allah-u Teala onun için gökten bereketler göndermiş ve yerden bereketler çıkarmıştır. Ekmeğe saygı göstermenin yolu onu kesmemek ve ayakların altına atmamaktır.
Evliyalar en iyi sadaka vermenin muhtaç insanlara ekmek vermek olduğunu belirtiyor. Bu yüzden İran'da birçok ekmek fırını salavat karşılığında ekmek dağıtır. Yani kimin bir ada veya niyeti varsa insanlara bedava ekmek veriyor. Ekmek insanın ihtiyaç duyduğu enerjiyi, proteini, mineralleri, demir, kalsiyum ve vitaminleri karşılıyor ve et ve süt gibi diğer besin maddelerine göre çok daha ucuza mal oluyor. Ekmeğin sadece İslam dininde değil diğer tüm beşeri toplumlarda da kutsal bir konumu bulunuyor.
Beslenme uzmanı Behdadi bu şöyle diyor. Tüketilen ekmeğin unu kepekli olması gerekir. Unun kepeği aslında lifli besin gibidir ve kan ve yağ cezbetmeyi yavaşlatır, hatta durdurur. Kanında yağ oranı yüksek olan insanlar beyaz ekmek yerine kepekli ekmek tüketerek kandaki yağ oranını kontrol altına alabilirler.
Değerli dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı dolayısıyla sizler için hazırladığımız Allah'ın Ayı Ramazan adlı programımızın sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan internet sitemizden takip edebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Ramazan ayında Allah katına yapmış olduğunuz duaların kabul görmesini niyaz ederek hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'daki yenilikler.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümüyle sizlerle birlikteyiz.
Bu programımızda İran'daki ve İran'la ilgili son bilimsel, kültürel, sanatsal ve ekonomik yenilikleri ve gelişmeleri ele alıyoruz.
Bu haftaki programımızı teknoloji alanındaki yeni gelişmeler ile açmak istiyoruz. Bilge Dayı'lı bir şirketin araştırmacıları, farmasötik ve tıbbi ürünlerde kullanılan insan, bitki ve hayvan kaynaklı polimerleri üretmeyi başardı. İran'daki Royan Araştırma Enstitüsü Bilim Kurulu üyesi Dr. Hamed Daimi'ye göre, Royan Araştırma Enstitüsü'nde son 7 yıldır doğal polimerlerin yapısını biyomedikal uygulamalar için değiştirmek alanında büyük bir proje ile araştırmaya başladıklarını belirtti ve bunun ve bitki kaynaklı protein ve protein olmayan malzemelerin doğal polimerlerinin modifikasyonu ile ilgili ana plan olduğunu vurguladı.
Bu araştırmacıya göre arginat bu doğal polimerlerden biridir ve diş kalıp malzemeleri, yara pansumanları, sargıları ve hijyen ve sağlık ürünlerinin üretiminde kullanılmaktadır. Arginat su veya sulu ortamlarda çözüldüğünde koyulaştırıcı özellik oluşturan bir maddedir. Bu nedenle gıda endüstrisinde konsantre olarak da kullanılmaktadır. Kitosan ise yengeç gibi kabuklulardan ekstrakte edilen ve işlenen ve yeni pansuman yapımında kullanılan doğal bir polimerdir. Doktor Daimi son zamanlarda birkaç farklı çalışma yoluyla alşinatın basit kimyasal reaksiyonlarla değiştirildiğinde benzersiz bireysel özellikler gösterebileceğini gördük. Örneğin alşinat sülfat üzerinde çok araştırma yaptığımız ve dünyanın önde gelen gruplarından biri olarak ilginç sonuçlar elde ettiğimiz malzemelerden biridir dedi.
Bu araştırmacıya göre alşinat sülfat, heparin gibi davranabilen ve kanın pıhtılaşmasını önleyebilen bir maddedir. Doktor Daimi şöyle devam ediyor. Prestijli Karbohidrat Polimers dergisinde yayınlanan son araştırmalarımızdan birinde bu malzemeyi pıhtılaşma önleyici özelliklere sahip yapay bir damar yapmak için kullandık. Bu maddenin anti-inflamatuar etkileri de vardır. Ve aynı özelliği kullanılarak başka bir araştırmamızda bu maddenin diyabetik farelerde uzun süreli kan şekeri kontrolü için uygun bir polimer, substrat olarak kullanılabileceğini gösterdik. Başka bir araştırmada bir tavşan örneğinde ve kovayımızda aljanet sülfatın derin kıkırdak yaralanmaların tedavisi için jel yapımında kullanılabileceğini gösterdik. Bu planın takdir edildiğini belirtmek gerekiyor. Royan Araştırma Enstitüsü'nün bilim kurulu üyesi, bu biyopolimerlerin şu anda petrol ürünlerinden elde edilen yapay kapların üretiminde kullanılması gerektiğini belirtiyor. Bu grubun son araştırmalarının sonuçları, bir farenin vücuduna suni damar yerleştirildiğinde 5 ay sonra herhangi bir soruna yol açmadığını ve hayvanın hayatta olduğunu da gösteriyor.
Royan Enstitüsü araştırmacısına göre kitosanı ham madde olarak kullanmak ve yapısında bazı kimyasal modifikasyonlar yapmak yeni polimer malzemeleri tanıtma alanındaki son araştırmaların bir başka parçası olmuştur. Kitosan yara pansumanı ve sargı yapmak için kullanılan değerli bir malzemedir. Ancak asıl sorunu hücrelere ve yara bölgelerinin yüksek düzeyde yapışmasıdır. İyi bir pansuman yaranın daha fazla zarar görmemesi için yaradan kolayca çıkarılmalıdır. Ancak kitosan bu özelliğe sahip değildir. Bu araştırmacıya göre dünya bakteri ve mikroorganizma bileşiklerinden polimer elde etmeye doğru ilerliyor. Çünkü bunlar daha yenilenebilir olmalarına yanı sıra kolayca bozunuyorlar ve çözünüyorlar.
Başka bir başarıda İranlı araştırmacılar, şengar bitkisinin mide kanserini tedavi etmedeki etkisini bulmayı başardılar. Bu araştırmanın sonuçları, Alcana bacteriosa ekstraktının mide kanserinin olası tedavisi için etkili bir aday olarak kullanılabileceğini göstermiştir. İran Ulusal Genetik ve Biyolojik Kaynaklar Merkezi Öğretim Üyesi Dr. Abdurreza Danışver Amuli'ye göre, mide kanseri diğer kanser türleri arasında en ölümcül 3. kanser olarak sınıflandırılıyor. Her iki geri ise epidemal büyüme faktörü reseptör ailesine aittir. Mutasyonlar ve yüksek ekspresyon dahil her iki değişiklikleri tüm tümör tiplerinde bulunur. Her iki gerinin ekspresyonunu azaltmak tümör büyümesini önleyebilir gibi görünmektedir. Isı şoku proteini HSP90 ayrıca maligniyete neden olan yüksek oranda ekspresi edilen proteinlerin stabilitesinde ve işlevinde önemli bir rol oynar. Bu araştırmacıya göre şengar bitkisinin arkollu ekstraktının AGS hücreleri üzerindeki etkisinin hücre canlılığı, gen ekspresyon düzeyi ve hücre apoptozu MTT Real-Time PCR ve Flow Simometry yöntemleriyle incelenerek Alcana bacteriosa olası mide kanserine etkili bir tedavi adayıdır. Bu araştırmanın sonuçları Advance in Traditional Medicine dergisinde yayınlandı.
Kan bağışığı özellikle anemi gibi rahatsızlıkları olan insanlar olmak üzere insan hayatını kurtarmaya yardımcı olur. Ancak buna olan talep rezervlerden çok daha fazladır ve kan grubu eşleştirme genellikle hastaların bağışlanan kana erişememesine neden olan başka bir zorluktur. Bu arada kan eksikliği için ilginç bir alternatif laboratuvarda kan hücrelerinin seri üretimidir. bu hücre gerekli kan grubuna sahip olacak şekilde ayarlanabilir. Araştırmacılar bu amaca ulaşmak için araştırma yapmak yönünde onlarca yıl harcamış durumdalar. Şimdi ise ilk kez laboratuvarda üretilen kan insan hastalara enjekte edildi ve böylece bir süreç kan nakli sürecini dönüştürebilir ve bu bağlamda güvenliğini belirlemek için klinik çalışmalar da devam ettirilebilir.
Bu teknik donörden kan alınması ile başlar. Ancak bu süreçte araştırmacılar alyuvar kan hücrelere girene kan kök hücrelerine izole etmeye çalışırlar. Bu hücreler izole edilir ve 18 ila 21 gün boyunca bir besin solüsyonuna konulur. Çoğalmak ve daha gelişmiş kan hücreleri haline gelmek bu sürecin sonucudur. Bir sonraki adımda bu hücreler saflaştırılır ve transplantasyona hazır olacak şekilde saklanılır. Nakledilen kan hücrelerinin güvenliğini ve insan vücudundaki raf ömürlerini belirlemek için RESTORE adlı yeni bir klinik çalışma tasarlanmıştır. Alyuvarlar normalde 120 gün yaşar ancak bağışlanan kan hücreleri farklı yaşlarda rastgele örnekler içerir. Ancak laboratuvarda üretilen kan tamamen tazedir ve 120 güne kadar dayanabilir. Bu teste en az 10 katılımcıya az miktarda kan 5 ila 10 mg kırmızı kan hücresi verilir. Her katılımcı 4 ay ara ile biri laboratuvar kanından, diğeri normal kandan kırmızı kan hücreleri içeren 2 kan transfüzyonu yapıldı. Bir sonraki adımda alıcılar herhangi bir yan etki açısından izlenir. Bu klinik deney sırasında 2 katılımcıya laboratuvar alyuvar kan hücreleri verildi. Araştırmacılara göre bunlarda istenmeyen hiçbir yan etki gözlenmedi.
Laboratuvarda üretilen alyuvar kan hücreleri daha fazla araştırma ile geleneksel bağışlanmış kana göre avantajlara sahip olabilir. Bu da sık kan transfüzyonu ve nakli gerektiren koşullara sahip kişiler için kan hücrelerini daha uzun ömrü, daha uzun kan transfüzyon aralıkları anlamına gelir. Ayrıca verici ve alıcının kan grubunun eşleşmesi ihtiyacı da ortadan kalkar ve belirli bir kan grubunun olmaması da büyük olasılıkla ortadan kalkar.
Muhterem dinleyiciler, İran'daki Yenilikler isimli dizi sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.farsday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hüseyin Mektebi'nde.
Kur'an-ı ayetlerde izzet Allah'a, Resulüne ve müminlere yakışan bir sıfat olarak tanıtılıyor. İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenleri Kur'an-ı Kerim'in bu öğretisini konuşmaları ve davranışlarında dikkat ederek hiçbir zillet ve aşağılanmaya dayanamadılar. Öyle ki İmam Hüseyin aleyhisselamın asla zillete boyun eğmem sözü Aşura kıyamının en asil sloganı haline gelmiştir. Fakat bu izzetli olmanın durumunda ise İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın mazlumiyeti bariz bir şekilde göze çarpıyor. Öyle ki ziyaretnamelerde şöyle okuyoruz. Selam olsun sana ey Ali'nin oğlu mazlum şehit Hüseyin.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı, izzet ve özgürlük kıyamıdır. Fasık hükümranların zillet boyunduruğu, Müslümanların boynunda ağırlık yaparken, Hüseyin bu zilleti sadece kendisi değil, Resulullah'ın ümmetine de yakıştıramadı ve bu süreci düzeltmek ve ıslah etmek için kıyam etti ve şöyle buyurdu. Zillet ise bizden uzaktır. Ne Allah ne de peygamberi ve ne de müminler zilleti kabul ederler ve ne de pak ve tahir olan anneler ve izzeti nefsi olan kimseler, alçak kimselerin itaatini, kerim kişilerin şehadetini tercih etmeyi reva görürler. Hatta Aşura gününde zehirli ok imamın göğsüne isabet edip o hazretten ata binmek ve savunma gücünü alıp yere düştüğünde bile İzzet-i nefis ve yiğitliği ona toprakta kala kalmasını engelliyor. Bu yüzden büyük bir zorlukla ayağa kalkıyor ve bu kez kendi ayakları üstünde hakkı savunuyor. Bir süre sonra aldığı yaralar nedeniyle ayakta kalma takati kalmayınca mecburen savaş meydanının ortasında oturuyor. Kuşatma çemberi gitgide daralırken hakkı büyük bir cesaretle savunuyor. Yere düştüğü her seferinde bir kez daha büyük zahmetlerle ayağa kalkıyor ki düşman onun yenilgiyi kabul ettiğini dahi düşünmesin. Böylece Ehl-i Beyt'inin çadırlarını savunuyor.
İmam Hüseyin Aleyhisselam kendisi izzet-i nefis ve özgürlüğün mükemmel bir örneği olmanın yanı sıra her zaman kendi davranış, hareket ve sözleriyle çevresindekilere de bu sıfatlarla süslemeye özen gösterirdi. Hatta küçük çocuklar bile imamın ilgi ve lütfüne mazhar oluyorlardı. O hazret kendi ailesi ve çocukları, yoksullar ve muhtaçlar, hatta cariyeler ve kullara izzet ve kerameti sevmiş ve konuşmalarında onlara saygı gösterir ve izzet ruhunu onlara aşılamaya çalışırdı. Ehl-i sünnetin tanınmış simalarından Abdullah Utbe şöyle anlatıyor. Günün birinde İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın huzurundaydım. O hazretin küçük çocuğu içeri girdi. İmam onu çağırdı ve kucakladı. Alnını öptü ve şöyle buyurdu. Canım sana feda. Nasıl güzel ve hoş kokulusun. İmam bu sözüyle çocuklarının gönlünde sevgi ve saygı tohumlarını yeşertmeye çalışırdı. Bu yüzden imamın hanedanı Aşura olayında onca ağır musibet vacıya düşünce tüm zorluklar ve saygısızlıklara karşı izzetle dik durarak düşmanı rezil ettiler.
İmam Hüseyin Aleyhisselam sadece kadınlar ve çocuklarla değil, ordusundaki askerlerle de onlarda izzet ve özgürlük ruhunu canlandıracak şekilde davranırdı. İmam Hüseyin Aleyhisselam Medine çıkışında tüm Ehl-i Beyti ve hanedanı atlara ve develere bindikten sonra şöyle seslendi. Kardeşim nerede? Ordu komutanım nerede? Kamer beni Haşim nerede? Abbas bunun üzerine şöyle karşılık verdi. Lebbeyk. Lebbeyk ey benim Mevlam. İmam Hüseyin aleyhisselam sadece kendi kardeşine böyle değer vermekle kalmıyor. Özgür olmak yerine Ehl-i Beyt'i savunmak için savaş meydanına giderek şehit olan siyahi köleyi bile saygı ile hitap ediyor. Siyahi köle yaralıyken imam ona doğru gidiyor. Kendi oğlu Ali Ekber'e baktığı gibi yüzünü kölenin yüzüne yapıştırıyor, ona dua ediyor. Şehit olmak üzere olan siyahi köle gözlerini açıyor ve İmam Hüseyin aleyhisselamı görünce yüzünde bir tebessümle Hakk'a yürüyor.
İzzet, güçlü ve dayanıklı olmak anlamındadır. Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetlerinde üzerinde duran ve Allah, Resulü ve müminlere yakışan bir sıfattır. İmam Hüseyin aleyhisselam ve sahabesi Kur'an-ı Kerim öğretilerini kendi konuşma ve davranışlarında uygulamaya çalışıyor. Her türlü zillet ve alçaklığa dayanamıyorlar. Öyle ki asla zillete boyun eğmem, Haşura kıyamının asil sloganlarından biri haline geliyor. Fakat bu izzetli olmanın doğruğunda ise İmam Hüseyin'in mazlumiyeti bariz bir şekilde göze çarpıyor. Öyle ki ziyaretnamelerde şöyle okuyoruz. Selam olsun sana ey Ali'nin oğlu mazlum şehit Hüseyin. Tabii ki bu mazlumiyet zulüm ve baskı karşısında zayıf düşen mazlumiyetten çok farklı. Zira İmam Hüseyin aleyhisselam şehadetini kesin olarak görmesine rağmen son an ve son nefese kadar düşmana teslim olmadı. Abdullah bin Ammar şöyle diyor. Ben Hüseyin aleyhisselam gibi kuşatmada olan bir kahraman görmedim. Evlatları, yarenleri, vaili erkeklerinin eşitsiz savaşta şehit olmalarına rağmen kendisi yiğitlikle ve cesaretle sabit ve güçlü adımlarla cahiliye dalgası önünde durdu. Tek başına düşmandan onlarcasına kahramanca saldırdı ve onları dağılan çekirgeler sürüsü gibi dağıtarak kaçmaya zorladı.
İmam Hüseyin aleyhisselam, İsra suresinin 33. ayetinin bariz örneğidir. Zira ayette şöyle okuyoruz. Kim haksız yere öldürülürse, biz onun velisine yetki vermişizdir. Zira mazlumane bir şekilde evi ve yurdundan sürülen, gurbet diyarda yalnız kalan Hüseyin'dir. Çeşitli boyutlarda zulme maruz kalan, sahip olduğu her şeyi zalimce elinden alınan mazlum Hüseyin'dir. Bir günde en iyi yarenleri, evlatları ve kardeşleri en feci şekilde şehit olunan, vücutları zalimlerin kılıçlarıyla parçalanan Hüseyin'dir. Hiçbir günahı olmadan mazlumca şehit olan o hazrettir. Şehadeti ardından tüm elbiseleri, hatta üzerinde kalan eski ve yırtık elbiseleri bile yağmalanan mazlum Hüseyin'dir. Şehadeti ardından gusül edilmeden ve kefensiz Kerbela toprakları üzerinde kalan Hüseyin ve yarenleridir. Ve gurbet diyarında çadırları yakılarak yağmalanan, Ehl-i Beyti ve evlatları esir alınan, kent kent, köy köy, esef verici bir şekilde gezdirilen Hüseyin'dir.
Hazreti Abbas aleyhisselam Kerbela semasının parlak yıldızı ve İmam Hüseyin'in Kerbela'daki en büyük yareni 34 yaşında şehit oldu. Hazreti Abbas aleyhisselam doğduğunda babası Ali bin Ebu Talib aleyhisselam onun kollarını ağlayarak öptü ve şöyle dedi. Bu kollar Aşura gününde evladım Hüseyin yolunda kesilecektir. İmam Cafer Sadık Aleyhisselam da Hazreti Abbas hakkında şöyle buyuruyor. Şehadet veriyorum ki sen ey Abbas yaşadığın müddetçe sadık kaldın ve Mevlan hakkında hayırseverliği tamamladın.
Yezidilerin engellemeleri nedeniyle Ehlibeyt'in çadırlarına su kesilirken İmam Hüseyin'in evlatları amcalarına sarıldılar. Hazreti Abbas aleyhisselam da İmam Hüseyin'den su getirmek için Fırat Nehri'ne gitmeye izin aldı. Zor bir savaşın ardından kendini Algame Nehri'ne ulaştırdı. Kırbasını su ile doldurdu. Abbas aleyhisselam avucunu su ile doldurdu. Tam içerken İmam Hüseyin ve evlatlarının susuzluğu aklına geldi. Bu yüzden avucundaki suyu kırbasındaki suların üstüne ekledi. Kırbasını omuzuna attı ve çadırlara doğru atını koşturdu. Ona pusu kuran düşmanın askerlerinden biri bir kılıç darbesiyle o hazretin sağ kolunu kesti. Abbas büyük bir acı ile kırbayı sol omuzuna attı. Fakat kısa bir süre sonra sol kolu da düşman askerlerince kesildi. Abbas büyük bir fedakarlıkla kırbayı dişine takarak onu Hüseyin'in susuz evlatlarına ulaştırmaya çalıştı. Fakat bu sefer de Abbas'a doğru oklar yağmur gibi yağmaya başladı. Kırba yırtıldı. Kırba içindeki su kalmayınca Abbas durdu. Onun durmasını fırsat bilen düşmanlardan biri, mübarek başına öyle ağır bir darbe indirdi ki, Hazreti Abbas attan düştü. Hazreti Abbas ancak burada ilk kez ağabeyine seslendi ve, ''Ağabey, kardeşine yardım et.'' dedi. İmam Hüseyin aleyhisselam hızla Hazreti Abbas'a koştu. Oklara hedef olan bedenini ve kesilen ellerini görünce ağlayarak ''Şimdi belim kırıldı ve çaresiz kaldım.'' diye buyurdu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi'ye kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde İslam dinini tanıtırken İslam peygamberinin en önemli mirası olan bu ilahi din hakkında bazı konulardan söz ettik. Şimdi ise sohbetimizin devamında Allah Resulü'nün en değerli miraslarından biri olan ve o Hazretin nübüvvetinin en büyük belgesi sayılan Kur'an-ı Kerim'den söz etmek istiyoruz sizlere.
Kur'an-ı Kerim Yüce Allah tarafından insanları Hakk'a doğru hidayete erdirmek amacıyla son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme nazil edilen semavi kitaptır. Kur'an-ı Kerim İslam peygamberinin mucizesidir. Bu ilahi kitap 23 yıllık bir süre çerçevesinde ve vahiy yoluyla tedrici bir şekilde Resulullah Efendimiz'e nazil oldu. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim ayetlerini halka tilavet eder ve ayetlerin cazibesi insanları İslam dinine iman etmeye yöneltirdi.
İslam peygamberinin ifade ettiği üzere Kur'an-ı Kerim'in derin zahiri ve batını vardır ve bu özellikleriyle oldukça etkileyicidir. Kur'an-ı Kerim'in mesajları içerik itibariyle müşrikleri iman, ahlak ve salih amele davet eder ve zahirde de ayetlerin güzelliği, ahengi ve coşturucu ifadeleri ve güçlü edebiyatı ve akıcılığı mesajlarının cazibesini artırırdı. O dönemde usta şairlerden biri olan Sevid bin Samet, müşriklerin Kur'an-ı Kerim'in nüfuzuna bir çare bulma çabalarına şöyle karşılık veriyordu. Muhammed ne bir sihirbaz, ne bir şair ve ne bir kahindir. Allah'a ant olsun, onun kelamının has bir tadı vardır. Kelamının kökleri bereketli ve dalları da bol meyvelidir. Ve onun kelamından daha üstün bir kelam yoktur.
Kur'an-ı Kerim ayetleri o kadar caziptir ki Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve diğer müşrikler geceleri Allah Resulü'nün evinin çevresinde saklanarak gizlice o Hazretin Kur'an-ı Kerim tilavetini dinliyor ve ayetlerin güzel ibareleri ve Resulullah'ın tilavetinden büyük zevk alıyorlardı. Fakat bu cahiller büyük bir bağnazlıkla ve Kur'an-ı Kerim muhtevasını benimsemeden başkalarını ayetlerin tilavetini dinlemekten men ediyordu. Çünkü etkilenmelerinden korkuyorlardı. Kur'an-ı Kerim yapıcı öğretileriyle Müslümanların düşüncelerini geliştirmekte etkili oluyor ve insanları düşünmeye ve araştırmaya teşvik ediyordu. Kur'an-ı Kerim ayetleri böylece insanları daha fazla düşünmeye ve daha fazla öğrenmeye yönelterek cahilliği ve bilgisizliği tenkit ediyordu. Kur'an-ı Kerim cahil insanları sahır ve dilsiz ve hayvanlardan farklı olmayan mahluklar niteliyordu.
Kur'an-ı Kerim'de ilim, hikmet, marifet, basiret, akıl, düşünce ve şuur gibi sözcükler birçok kez tekrarlanmıştır. Yüce Allah tüm insanlardan onlara sunduğu akıl nimetinden azami derecede yararlanmayı ve körü körüne taklit etmekten sakınmayı istemiştir. Kur'an-ı Kerim ilahi ayetleri okuyan fakat üzerinde derinlemesini düşünmeyen insanları da serzeniş ediyor ve neden bunu yapmadıklarını ve akıllarına kilit vurulmuş gibi davranmalarını sorguluyor. Asr-ı Saadet'te Kur'an-ı Kerim tavsiyeleri İlim ve düşüncenin halk arasındaki değerini daha da yüceltti ve sonuçta İslami toplum bilim ve düşünceye yöneldi. O dönemde insanlar Kur'an-ı Kerim'in sadece kutsal ahlaki ve manevi bir kitap olmadığını ve yüce bir yaşam için program sunduğunu da anladı.
Genelde her insan yaşamında saadet ve mutluluğa kavuşmayı ve arzularının ve ülkülerinin zirvesine tırmanmayı arzu eder. Kuşkusuz saadet ve kemale ermek için plan yapmak gerekir. Bu plan güçlü ilkelere ve mantığa dayalı olduğu gibi akli destekten de yararlanmalıdır. Yaşam için en ilkeli programlar ise nitelik ve yapı itibariyle en sağlam olan programlardır. Kur'an-ı Kerim semavi bir kitap olarak insan ve dünyanın İslam'ın tevhid düşüncesi temelinde güdümlü olduklarını beyan ediyor ve beşeri camia için en yüce hedefleri belirleyerek saadet ve mutluluğa kavuşmalarını amaçlıyor. Gerçekte Kur'an-ı Kerim yaşam manifestosu olarak insanlara tüm alanlarda en ilkeli ve en mantıklı programı sunar ve kesin bir ifade ile şöyle buyurur. Şüphesiz ki bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. Ve yine Nahl suresinde şöyle buyrulur. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik.
Beşeri akıl ve düşüncenin ürünü olan kanunlar ve programlar insanoğlunun sahip olduğu ilim ve bilimin kısıtlı olması ve yaşamı boyunca karşılaştığı eksiklikler ve inişli çıkışlı süreçler yüzünden sürekli değişir. Bu yüzden bu kanunlar ve programlar bir yandan sürdürülebilir olmadığı gibi, öbür yandan da beşeri camianın tüm ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. Oysa Kur'an-ı Kerim'de yer alan kanunlar ve hükümler ilahi sonsuz ve mutlak ilim ve hikmetin ürünü olduğundan ve Yüce Allah insanların tüm ihtiyaçlarını tam olarak bildiğinden, beşeri toplumun saadete nail olabilmesi için en mükemmel ve en sürdürülebilir kanunlar ve hükümler ve programlardır. Nitekim Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de hiçbir kusur ve eksiklik olmadığını göstermek için tüm düşünürleri ve bilginleri Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayet ve surelere benzer bir örnek getirmeye davet ederek şöyle buyuruyor: "Eğer kulumuza indirdiğimiz hakkında şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın."
Bugün Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu günlerin üzerinden yaklaşık 15 asır geçtiği bir sırada hiçbir düşünür, filozof, bilgin, fakih ve hiçbir bilimsel ve akademik kurum veya kuruluş Kur'an-ı Kerim'in bu çağrısına karşılık veremedi. Bu durum hem Kur'an-ı Kerim'in ilahi asaletini gösterir hem de bu kitapta yer alan ayetlerin hiçbir insanın düşüncesinin ürünü olamayacağını ispat eder. Nitekim Allah Resulü de bu kitabın ilahi vahiden başka bir şey olmadığını buyurur. Buna göre ve kesin bir ifade ile Kur'an-ı Kerim'in en önemli özelliği içinde hiçbir tahrif gerçekleşmediğinden ibaret olduğunu söylemek mümkün. Zira Allah-u Teala bu kitabı korumayı güvence altına almıştır. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Biz Kur'an-ı Kerim'i nazil ettik ve kesinlikle de onu koruyacağız."
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in hidayet kitabı olduğunu buyuruyor ki bu da bu semavi kitabın özellikleri arasında en önemli özelliği sayılır. Allah Teala insanları hidayete erdirmek üzere birçok peygamber göndermiştir ki bu peygamberlerin bazıları mucizeleri ve diğer bazılarının mucizelerin yanı sıra kitap olmuştur. Kitap sahibi olan peygamberler ilahi hidayet hükümlerine de sahipti ve kitapları da ilahi hükümleri beyan etmek ve halkı hidayete erdirmek üzere getirilen kitaplardı. Fakat bu kitapların mucize boyutu söz konusu değildi ve aralarında bir tek Kur'an-ı Kerim mucize ve hidayet özelliklerini bir arada taşıyordu. Nitekim Bakara suresinin başında da bu kitabın muttaki insanları hidayete erdiren kitap olduğu ifade edilmiştir.
Kur'an-ı Kerim mesajları ve öğretileri tüm insanları hiçbir kısıtlama gözetmeksizin kapsayan tek semavi kitaptır. Gerçekte Kur'an-ı Kerim'in ebedi oluşunun sırrı da hiçbir çağa ve hiçbir zaman dilimine özel olmamasında yatmaktadır. Nitekim zaman ve mekan kavramları veya kör bağnazlıklar hiçbir zaman bu ilahi kitabın asaletini etkileyemedi. Yüce Allah, İslam peygamberinin bu ebedi mucizesini insanları karanlıktan ve cahillikten, zulüm ve adaletsizlik karanlığından kurtararak aydınlığa kavuşturan kitap olarak tanımlıyor.
İngiliz bilgin John Dion Port, Muhammed ve Kur'an-ı Kerim katında Taksir Özrü adlı kitabında şöyle yazıyor: "Kur'an-ı Kerim doğum anından ölüm anına ve yeniden yaşam ve uhrevi kurtuluşa kadar en güzel ve en iyi ve en tatlı ibareleri gündeme getiriyor ve tüm medeni, askeri, yargı, ceza, ruhsal, ahlaki, edebi ve talim ve terbiye hükümlerini içeriyor." Alman şair Goethe de şöyle diyor: "Bizim papazlarımız uzun yıllar bizleri mukaddes Kur'an-ı Kerim hakikatini ve getireninin azametini idrak etmekten uzak tuttu. Ancak her ne kadar ilim ve bilim yolunda ilerler ve bağnazlık perdelerini aralarsak, Kur'an-ı Kerim'in tümünü içerdiği İslam'ın yapıcı öğretilerinin azameti bizi derin bir hayrete ve şaşkınlığa düşürüyor ve bugün artık bu anlatılmaz kitabın beşeri alemi kendine çekmesi ve çağımızın ilim ve bilimi üzerinde derin tesirini göstermesi ve cihan şumul hale gelmesi yakındır.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.pastodey.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.in üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı ıtır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi, Aşura Kıyamı ve İmam Hüseyin Aleyhisselam hareketinin akıl ve mantık unsurlarından kaynaklandığını belirterek, dinin esası tehlikedeyken mümine fesada karşı kıyam etmesinin farz olduğunu belirtiyor. Bugün bu konuyu özetle ele alacağız. Bu harekette akıl ve mantık unsurunun o büyük insanın sözlerinde tecelli ediyor. Hareketten önce Medine'deki varlığından şehadet gününe kadar. Bu nurani sözlerin cümle cümlesi güçlü bir mantığı ifade ediyor. Bu mantığın özeti de şu ki, şartlar oluştuğu ve uygun olduğunda Müslümanın görevi eylemdir. İster bu eylem en yüksek aşamalarda tehlikeli olsun ya da olmasın. En yüksek tehlike insanın kendi, azizleri ve yakın akrabaları, eşi, kardeşi, çocukları ve kızlarının canını takdim etsin ve meydana götürsün ve esarete maruz bıraksın. Dünya insanın önünü kesmemeli. Mülahazakarlık ve muhafazakarlık insanı engellememelidir. Zevk, rahatlık ve fiziksel sağlık insanın önünde engel olmamalı. İnsan hareket etmelidir. Hareket etmezse İman ve İslam erkanı güçlü değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim Allah'ın haramını helal sayan zalim hükümdarı görürse, dili ve davranışlarıyla ona karşı çıkmazsa, Allah'ın onu kendisi gibi bir duruma sokma hakkı vardır. Mantık budur. Eğer dinin esası tehlikedeyse, eğer siz bu büyük olaya karşı söz ve amelle giriş yapmazsanız, Allah'ın hakkı da sorumsuz insanı tıpkı karşı tarafın, o zalim ve müstekbir tarafın durumu gibi karşılaştırma hakkı vardır. Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneyi'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamaları ile ilgili olan Kalıcı Itır adlı kısa sohbetimizi dinlediniz. Esen kalın. İran Radyo Podcast. Kristof Kolomb çok maceralar yaşadı. Altın kazanmak için hiçbir şiddetten çekinmedi. İşlediği bu şiddetler etrafındakilerin krala onun hakkında kötü konuşmalarına ve şikayette bulunmalarına sebep oldu. Kristof Kolomb İtalyan bir denizciydi ve Hindistan'a gitmek için yola çıktı. Fakat Amerika'ya ayak bastı. Üstelik buranın yeni bir kıta olduğunu bilmeden. Yıllar sonra İspanyol bir denizci olan Amerigo Vespucci bu yeni kıtaya gitti. Fakat bir farkla. O buranın yeni bir kıta olduğunu biliyordu. Vespucci bu kıtayı inceledi ve bazı haritalar hazırladı. O tarihten sonra Avrupalı denizcileri Amerigo haritalarını kullandılar. Bu yüzden zamanla bu kıta Amerigo olarak tanındı ve giderek Amerika olarak bilindi. Herkese selamlar. Dünya Tarihi adlı podcast'in 3. bölümünü Tahran Radyosu'ndan dinliyorsunuz. Tarih, anılar, arzular, rüyalar, zaferler ve yenilgilerin hikayesi. Dinleyiciniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Kristof Kolomb çok maceralar yaşadı. Altın kazanmak için hiçbir şiddetten çekinmedi. İşlediği bu şiddetler, etrafındakilerin krala onun hakkında kötü konuşmalarına sebep oldu. Bu dedikodular en sonda Kolomb'un İspanya kralının gazabına uğramasına sebep oldu. Kolomb, hayatının son yıllarını yoksulluk ve sefalet içinde geçirdi ve rezalet bir durumda öldü. Fakat onun kaderi ve sonu başkalarının onun yerine geçmeme hırsına sebep olmadı. Bu kez Portekizli biri olan Ferdinand Magellan İspanya sarayına ayak bastı. Papa 4. Aleksandr büyük bir cömertlikle dünyayı doğu ve batı olarak ikiye ayırması, doğuyu Portekiz ve batıyı da İspanya'ya bağışlaması ardından Magellan uzun günler ve geceler her ülkenin keşfettiği bölgelerin tam kapsamını titizlikle belirlemeye çalıştı. Haritaları ne kadar çok incelerse, Baharat Adaları olarak bilinen Maluku Adaları'nın İspanya bölgesinde yer aldığından daha çok emin oluyordu. Magellan'ın teorisi dünyanın yuvarlak olduğu üzerindeydi. Halbuki Papa yerin düz olduğunu düşünüyordu. Eğer Magellan kendi ülkesinde yani Portekiz'de teorisini açıklasaydı, herkes onun hain olduğunu söyler ve Papa'ya karşı çıktığı için yargılanırdı. Bu teori Portekiz'de onun başını ağrıtacaktı. Bu yüzden para ve öne kavuşmak için ülkesini sırt çevirdi ve İspanya sarayının yolunu tutarak orada teorisini sunmaya karar verdi. Magellan İspanya'ya vardığında yakışıklı Philip olarak da bilinen 4. Philip kraliyet tahtındaydı. Kral Magellan'ın sözleriyle heyecanlandı ve altın hırsı ardından bu kez baharat hırsına kapıldı. Onlar bir kez Kolomba güvenmiş ve birçok altın kazanmıştı. Şimdi de Magellan'a güvenerek Maluka adalarındaki pahalı baharatları ele geçirebilirlerdi. Magellan krala batıya doğru hareketle baharat adalarına ulaşabileceği ve onları kral adına fethedebileceği güvencesi verdi. Sonuçta Magellan gemileri batıya doğru hareket etti ve bir süre sonra günümüzde Güney Amerika olarak bilinen kıtanın kıyılarına ulaştı. Magellan güneye doğru harekete devam etti ve 3 hafta sonra günümüzde kendi adı ile bilinen boğazdan geçti. Bu boğazdan geçmekle kıyının kesintisiz şekilde kuzeye doğru devam ettiğini gördü. Böylece Amerika kıtasının diğer tarafında olduğu ve yeni bir okyanusa girdiğinden emin oldu. Bu yeni okyanusta Atlas Okyanusu'nun tersini korkunç fırtınalardan eser yoktu. Bu yüzden Magellan ve beraberindekiler buraya Pasifik adını verdi. Pasifik Okyanus'ta hiçbir gemi veya kıyı görünmezken ilerlemek giderek denizcileri endişelendirdi. Onlar 3 ay 20 gün boyunca okyanusta ilerlediler. Yiyecekleri giderek bitmek üzereydi. Fakat hala belirli bir noktaya ulaşamamışlardı. Bu arada gemi tayfaları arasında tuhaf bir hastalık başladı. Yemek yiyemeyecekleri kadar diş etleri şişmiş ve ağrıyordu. Tayfalar bir bir ardı sıra ölüyor ve cesetleri denize atılıyordu. Şimdi denizcilerden bir grup bu okyanusun sonu olmadığı ve ölümden başka hiçbir şeyin onları beklemediği sonucuna varmışlardı. Bu grubun lideri Gaspar de Quesada, Magellan'dan geldikleri yoldan geri dönmelerini istedi. Fakat Magellan kendi hesaplarından emindi ve hiçbir şekilde geri dönmek niyetinde değildi. Magellan çok çabuk bir şekilde isyanı bastırdı ve Quesada'yı da şiddetle cezalandırdı. Onu bir tahtaya bağladılar ve elleri ve ayaklarının her birinin geminin uzun iplerinden birine bağladılar. Magellan'ın her birine birer altın sikke verdiği 4 güçlü denizci ipleri 4 taraftan çekiyorlardı. Quesada'nın bağırışları Pasifik Okyanusu'nu dolduruyordu. Artık kimse Magellan'a karşı çıkmaya cesaret edemezdi. O intikamını almış, Quesada'yı parçalamış, bedeni deniz kuşlarına yem olmuştu. Magellan gemileri Pasifik Okyanusu'nda 24 bin kilometre yol kat ettiler. Ta ki bir bahar sabahı uzaktan kara göründü. Yorgun, aç ve hasta olan denizciler hatta mutlu olma gücünde değillerdi. Magellan daha önce İspanya'dan satın aldığı Malezya asıllı bir köle ile birlikte sahile indi. Köle yerlilerin dilini anlıyor ve onlara istediğini anlatabiliyordu. artık Magellan hedefine yaklaştığı ve dünyanın etrafını döndüğünden emindi. O bu kıyıları İspanya Kralı Filip onuruna Filipinler olarak adlandırdı. Fakat uzun süre orada kalmadı. Kısa bir molanın ardından Baharat Adaları'na ulaşmak için tekrar denizlere açıldı. Okyanustaki ilerleyiş yine uzun sürdü ve yine yiyecekler ve ilaçlar bitmek üzereydi. Uzaktan sahil göründü ve gemiler adaya yaklaşınca denizcilerin sevinç çığlıkları göklere çıktı. Yerliler gemileri izlemek için sahilde toplanmıştı. Magellan güvertedeki topların ateşlenmesini emretti. Topların patlama gürültüsü adada yankılandı ve ada sakinleri korkarak yere kapıldılar ve çok çabuk İspanyollara teslim oldular. Adanın olağanüstü güzelliği Magellan'ın adaya Cennet Adası adını vermesine sebep oldu. Fakat yerel dilde oraya Sebo deniliyordu. Sebo Sultanı Magellan ve beraberindekileri evine davet etti. Sultanın evi tahta ve yapraklardan yapılmış ve yemek kapları da ahşaptandı. Fakat yemeklerde baharat kokusu vardı. Magellan Baharat Adası'na yaklaştığını anladı. Magellan Sultanı İspanya Kralı'na tabi olmaya davet etti. O da Magellan'ın önerisini bir şartla kabul etti. Düşmanlarını ateşli silahlarıyla yok etmek. Magellan büyük bir gururla sultanın şartını kabul etti ve Mactan Adası'na saldırdı. Mactan sakinleri sahile yaklaştılar fakat Magellan'ın topları ve silahlarından korkmadılar. Onlar mızrak, ok ve yayları ile İspanyollara saldırdılar ve Magellan ile beraberindekiler onlara ulaşana kadar zehirli bir ok Magellan'ın sağ ayağına oturdu ve onu yere serdi. Yerlilerin ok yağmurları çok yoğundu, öyle ki Magellan'ın beraberindekiler mecburen onu yalnız bırakıp geri çekildiler. Gemiler hızla sahilden uzaklaştı ve Magellan arzusuna ulaşamadan öldürüldü. Magellan'ın ölümü ardından Juan Sebastian Del Cano, Filo'nun komutanlığını üstlendi ve hızla Baharat Adaları'na hareket etti. Bir sonraki sahilin yakınlarında hoş kokular duyuldu. Bu konu binlerce kilometre uzaklardan gelen adamlar için tanıdık bir kokuydu. Karanfil kokusu. Sandallar hızlıca suya indirildi ve tayfalar ellerindeki büyük çuvallarla sahile doğru kürek çektiler. Birkaç gün sabahtan akşama tayfaların işi çuvalları doldurup gemiye taşımaktı. Bu süre içinde onlar yaklaşık 30 ton karanfili gemiye taşıdılar. Fakat gemilerin kapasitesi kısıtlıydı ve onlar diğer baharatları da yüklemeleri gerekiyordu. Günün birinde gemi tayfalarından biri Del Cano'ya adanın diğer tarafında 30 geminin hareket halinde olduğunu, gemilerden birinin Portekiz bayrağı taşıdığı haberini ulaştırdı. Portekiz kralı Magellan'ın Maluka adalarına hareket ettiğini duyar duymaz kendi filosunu onları takip etmeye yolladı. Fakat onlar Afrika rotasından doğuya doğru gelmiş ve Magellan'ın batı tarafından dünyayı dolandığından haberleri yoktu. Portekizlerin girişi, gözlerinin gördüğü tüm İspanyolların katledilmesiyle beraber oldu. Fakat Portekizler adanın diğer tarafında olan İspanyolların gemisini görmediler ve oradan uzaklaştılar. Portekizlerle savaştan canını kurtaran İspanyollar Maloka adalarına ulaşınca adanın hükümdarı tarafından sıcak bir şekilde karşılandılar. Maloka adası hükümdarı olan Sultan Manzur İspanyolları çok güzel şekilde ağırladı ve onların istedikleri kadar baharat temin edilmesini emretti. Sultan hatta usta dalgıçları ve marangozlarını da İspanyolların gemilerini tamir etmesi için görevlendirdi. Juan Sebastian del Cano dönüş için bundan önce Portekizlerin kullandığı rotayı yani Afrika'nın doğu kıyısı, Umutburnu, Afrika'nın batı kıyısı ve en sonda da Akdeniz. Onun bir tek endişesi vardı. O da okyanusta pusuya yatan Portekizlerin filosuydu. Fakat onlar Portekizlerle karşılaşmadan Afrika'nın batı sahillerine ulaşabildiler. Şimdi artık Papa'nın bildirisi üzerine İspanyollara ait olan bölgelerdeydiler. Kimse bu gemilerin dünyayı dolanarak doğu tarafından kendi evlerine döndüklerini bilmiyordu. Herkes onların batıdan geldiklerini sanıyordu. Santiago adasına vardıklarında Del Cano gemilere durma emri verdi ve denizcilerin erzak satın almaları için onları kıyıya gönderdi. Del Cano muhasebecisi sahile gitti ve döndüğünde Del Cano'ya "Bugün haftanın hangi günü?" diye sordu. Del Cano "Çarşamba" dedi. Muhasebeci hayretler içinde "Ama adada perşembe günüydü" dedi. Del Cano "Bu imkansız. Benim hesaplarım doğrudur. İlk günden itibaren günlük notlarımı tutuyorum. Hatta Magellan'ın defteri de burada. Onun yazılarına göre de bugün çarşambadır" dedi. Onlar defalarca defterlerini incelediler. Hiçbir hata yoktu. Fakat olay neydi? Ne olmuştu? Onlar dünyayı batıdan doğuya doğru dönmüşlerdi. Yani dünyanın dönüş yönünün tersine doğru hareket etmişlerdi. Bu yüzden bir gün gerideydiler. Eğer birisi dünyayı doğudan batıya dönerse bir gün önde olur. O yıllarda Kopernik yerin kendi etrafında döndüğü teorisini açıklamıştı. Fakat bu teori denizcilerin duyacağı kadar bilinmiyordu. Her neyse, İspanyol denizciler bu konuyu pratikte tecrübe eden ilk kişilerdi. Nihayet Del Cano İspanya'ya vardı ve halk onu tıpkı bir kahraman gibi karşıladı. Kral ona amiral unvanını verdi ve şöyle dedi. Bu lakap sizin dünyayı dolandığınız için değil, sizin tüm yer küreyi benim elime geçirdiğiniz içindir. Bugün tüm dünyanın kralı olduğumu iddia edebilirim. Papa'nın bildirisine göre benim denizcilerim, İstedikleri kadar batıya açılabilir ve vardıkları her bölge İspanya'ya ait olacaktır. Siz sadece batıya gittiniz ve Papa'nın görüşüne aykırı bir şey yapmadınız ve şimdi kendi ülkenizdesiniz. Öyleyse keşfettiğiniz tüm topraklar yani tüm dünya bana aittir. Papa Hazretleri dünyayı ikiye böldüğünde böyle bir olayın yaşanabileceğini bilemezdi. Her şey yakışıklı Filip'in lehineydi. Fakat bir sorun vardı. Portekizler de doğuya açılabilir ve dünyanın etrafını gezebiliyorlardı. Böylece tüm dünya hem İspanya ve hem Portekiz'e ait olmuştu. Evet, Dünya tarihi ve anıları 3 bölümde biteceğinden çok çok daha fazladır. Biz daha yolun başındayız ve anlatılacak daha birçok macera vardır. Bizleri Tahran Radyosu Telegram kanalından dinleyebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya dek esen kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programlarımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti adresine veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını fax ile yapmak isteyenler için Tahran'daki telefax numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Allah'a emanet olunuz.